Ayrım 15.
İşte bugün aynı olan isim ve fiil köklerinin çoğu bu şekilde sonradan meydana gelmiştir. Eski Türkçe devresine çıkıldığı zaman bunların isim ve fiil kökü olarak ayrı şekillerde bulunduğu görülür. Hatta bu ayrılığın misallerini bugün Batı Türkçesinin bazı ahızlarında bile görmek mümkündür. Mesela boya ismi Batı Türkçesinin bazı ağızlarında bugün boyah, h işaretli, boyak, k işaretli olarak boya, fiil kökünden ayrı bir şekle sahiptir. Bununla beraber eski Türkçe devresinde de hem isim hem fiil kökü olarak görülen bir iki kök yok değildir. Fakat bunların da daha eski devrelere çıkılsa birbirlerinden ayrılacaklarına muhakkak nazarı ile bakabiliriz. Hülasa esas itibariyle bir kök hem isim hem fiil kökü olamaz. Bunun Türkçe'de nadir olarak karşımıza çıkan istisnaları asli değildir. İsim ve fiil köklerinin aynı olmaması tabii gövde dediğimiz genişletilmiş kökler içinde varittir. Bir kelime gövdesi de hem isim hem fiil gövdesi olamaz. Bunun istisnaları da sonradan ortaya çıkmış şeylerdir. Kök olsun gövde olsun hem isim hem fiil olarak görülen misallerin bazılarının pek yeni olduğuna burada ayrıca işaret etmeliyiz. Gerçekten güven, güven, inan, inan, savaş, savaş gibi örnekler bugünkü Türkçe'de son zamanların ortaya çıkardığı misallerdir. Bunlardan bazılarının daha evvel de kullanılmış bulunması muhtemeldir. Mesela inan ismi ağızlarda da vardır. İnan olsun tabirinde görüldüğü gibi. Fakat bu inan fiil gövdesi ile ilgili olmayıp ina, fiil kökünden yapılmıştır. Bugünkü Türkçe'de son zamanlarda kullanılan inan kelimesi ise ina, kökü bilinmediği için ona bağlanmadan inan, fiil gövdesi ile aynı telakki edilmek suretiyle ortaya çıkmış görünmektedir. Fiil köklerinin asliliği 137. Türkçe'de isim gövdelerinin büyük bir kısmının fiil kökünden yapılmış olması, bazı isim köklerinin kendilerinden daha az veya kendileri kadar ses ihtiva eden fiil kökleri ile ilgili görünmeleri, fiil köklerinin daha asli oldukları ihtimalini hatıra getirmektedir. Fakat dilin doğuşunda nesneler ve hareketler seslendirilirken, hareketin nesneden önce düşünülmüş olması akla yakın görünmüyor. Bazı nesneler belki hareketlerine göre adlandırılmışlardır. Fakat insanoğlunun karşılaştığı bütün nesnelere bu şekilde isim verdiğini düşünmek oldukça güçtür. Herhalde isim ve fiil kökleri dilin doğuşunda beraber ortaya çıkarak bildiğimiz devirlerde olduğu gibi daima yan yana bulunmuşlardır. Şüphesiz bu hususta söylediklerimiz dilin doğuşu ile ilgili olduğu için tamamıyla nazari düşüncelerden ibarettir. Böyle olmakla beraber isim köklerinin fiil köklerinden türemiş olması ihtimalini göz önünde bulundurmak, bugün parçalanamaz görünen bazı isim köklerinin menşeini aydınlatmak bakımından lüzumludur. Kelimede kökün yeri ve değişmemesi 138. Türkçe son ekli bir eklemeli dildir. Köklerden daha büyük kelimeler yapmak için köklerin sonuna ekler getirilir. Bu ek alma sırasında kökler, bazı köklerde seslerin birleşmelerinin icabı olarak meydana gelen ufak tefek ses değişmeleri dışında esas itibariyle değişmez. Kökün kendisinden türemiş aile içinde şekli hep aynı kalır. Yalnız ileride etraflı bir şekilde göreceğimiz gibi zamir dediğimiz bir çeşit isim köklerinde ek alma sırasında köklerde esaslı bir şekil değişikliği görülür. Bunun dışında isim köklerinde olsun, fiil köklerinde olsun ek alma dolayısıyla herhangi bir şekil değişikliği ile karşılaşılmaz. Onun için kelimelerde hep sonda bulunan ekler ayrılınca geriye isim ve fiil kökleri kalır. Yani Türkçe'de isim olsun fiil olsun kökler hep aynı şekilde kalarak kelimelerin başlarında bulunurlar. Yalnız ileride tekrarlar bahsinde göreceğimiz gibi baştaki hecenin tekrarı neticesinde meydana gelen kelimelerde kök morfeminden önce tekrar hecesi bulunur. Bomboş, büsbütün, kapkara misallerinde olduğu gibi k'ler işaretli. Kökün açık olarak görünmesi 139. Kök ve eklerden meydana gelmiş kelimelerde isim olsun fiil olsun kökler açık olarak görünürler. Kökün açık olarak görünmesi demek eklerden sıyrılmış haliyle de bir mana ifade etmesi. İsim kökü ise tek başına, fiil kökü ise diğer fiil kökleriyle ekler alarak kullanılması demektir. Mesela başlık, sütçü, bağlamak kelimelerinde k'ler işaretli, baş, süt, bağ isim kökleri açık olarak görünmekte ve tek başlarına da kullanılmaktadırlar. Aynı şekilde geçmiş, bilgi, sevdirmek kelimelerinde geç, bil, sev fiil kökleri açıkça belli olmakta ve tek başlarına bir mana ifade ederek herhangi bir fiil kökü gibi kullanılmaktadırlar. Fakat bazen bir isim veya fiil kökü kendisinden türemiş bir veya birkaç kelime içinde bulunduğu halde tek başına kullanılmaz veya bir mana ifade etmez. Böyle kelimelerde isim veya fiil kökleri unutulmuş ve kullanılma sahasından kalkmış oldukları için açık olarak görünmez ve ilk bakışta belli olmazlar. Böyle kökleri ancak türemiş kelimeleri birbiriyle mukayese ederek ekleri ayıklamak suretiyle bulabiliriz. Mesela bekçi ve beklemek kelimelerinin bek isim kökü tükenmek ve tüketmek kelimelerinin tüke fiil kökü böyle unutulmuş köklerdendir. Köklerin yazılması 140. İsim kökleri kelime içinde olduğu gibi gözlük, işçi, kan, amak, evden, içli, k işaretli. Tek başlarına da kullanıldıkları için mesela göz, iş, kan, ev, iç, el, ağaç, ot, ay, yıl. Yazıda da kelime olarak tek başlarına müstakil bir hüviyet içinde gösterilirler. Kan, k işaretli, taş, gök, su, yüz, saç, ev, gün gibi. Fakat fiil kökleri ancak kelime içinde kullanılma sahasına çıktıkları bil, en, sevgi, yaz, ıyor, al, mış, ol, ur, kes, ecek misallerinde olduğu gibi. Ve tek başlarına kullanılmadıkları için yazıda bir kelime gibi müstakil olarak gösterilemezler. Onun için fiil köklerini yazarken onların müstakil hüviyete sahip olamadıklarını bir işaretle belirtmek gerekir. Bu işaret fiil köklerinin sonuna konulan bir çizgiden ibarettir. Bil, yap, ol, aç, dik, çek gibi. Sonlarındaki çizgi fiil köklerinin ancak ekle kullanılabileceğini, sondan eklerle birleşeceğini gösteren ek çizgisidir. Bu çizgi olmadığı takdirde ortada mücerret hareketlerin karşılığı olan fiil kökleri değil, bir nesneye bağlı fiil şekilleri kalır. Bil, yap, ol, aç, dik, çek gibi. Çünkü Türkçe'de emir ikinci şahıs eksiz de yapılmaktadır. Fakat fiil kökü ile emir şekli birbirinden ayrı şeylerdir. Bu hususları ileride fiil bahsinde etraflı bir şekilde gözden geçireceğiz. Şimdilik mücerret hareketlerin karşılığı olarak fiil köklerinin tek başlarına kullanılmadıklarını belirtmek için şu kadarını söyleyelim ki tek başına kullanılmayan fiil kökleri kök mana ve hüviyetiyle yani mücerret hareketlerin karşılığı olarak ancak sonlarına ek almak ve bir isim gövdesi haline gelmek suretiyle kullanılma sahasına çıkarlar. Bilmek, yapmak gibi. Onun için fiil köklerini gösterirken sonlarına daima bir ek çizgisi koymak lazımdır. Biz bu kitapta şimdiye kadar bu çizgiyi yerine göre bazen kullandık, bazen kullanmadık. Çünkü şimdiye kadar geçen misalleri başka bakımlardan ele alıyor ve bazen fiil kökü, bazen de müstakil hüviyetli kelime olarak kaydediyorduk. Fakat bundan sonra fiil köklerini daima isimlerden ayıracak ve çizgili olarak kullanacağız. Fiil kökleri gibi fiil gövdelerinin de tek başlarına kullanılmadığını söylemiştik. Bu nokta üzerinde gövde bahsinde tekrar duracağız. Burada yalnız şunu belirtelim ki, fiil gövdeleri de fiil kökleri gibi ek çizgisiyle gösterilirler. 141. İsim olsun, fiil olsun, kelime köklerine ileride kelime çeşitlerini ayrı ayrı gözden geçirirken sırası geldikçe yine temas edeceğiz. Kökler hakkında şimdiye kadar verdiğimiz umumi bilgiler, kelime bünyesindeki bu manalı şekilleri kafi derecede aydınlattığı için artık burada kelime bünyesindeki diğer şekillere yani eklere geçebiliriz. Ekler 142. Ek kelime bünyesinde görülen tek başına manası olmayan ve kullanılmayan ancak köklerle birleşmek suretiyle kullanılan ve mana ile ilgili bir vazife gören şekillere denir. Kısacası ekler kelime bünyesindeki gramer vazifeli şekillerdir. Köklerin kainattaki bütün nesne ve hareketleri karşılamadığını, bir kısım nesne ve hareketlerin köklerden yapılmış kelime gövdeleri ile karşılandığını söylemiştik. Yani bir kısım nesnelerin ve hareketlerin karşılanması için kökler başka dil birlikleriyle genişletilirler. Sonra isim kök ve gövdeleri nesneleri tek tek, fiil kök ve gövdeleri de hareketleri mücerret olarak karşılarlar. Kainatta nesneler yalnız tek tek, hareketler yalnız mücerret halde bulunmazlar. Nesnelerin çeşitli durumları, halleri, hareketlerin nesnelere bağlı çeşitli şekilleri vardır. Bu durumları, halleri ve şekilleri karşılamak için de kökler ve gövdeler başka dil birlikleriyle takviye edilmek mecburiyetindedirler. İşte köklerle birleşerek onları gövde halinde genişleten ve kök ve gövdelerin çeşitli durumları, halleri ve şekilleri ifade etmeleri için onları takviye eden dil birlikleri ek dediğimiz morfemlerdir. Eklemeli dillerde eklerin önemi 143. Köklerden kelime gövdeleri yapmak ve kök ve gövdeleri işlek hale getirmek, böylece köklerden dilde kullanılan bütün kelimeleri teşkil etmek vazifesi tabii, eklemeli dillerde ekler üzerine yüklenmiş bulunmaktadır. Gerçi çekimli dillerde de bir takım ekler vardır ve bazı gramer fonksiyonları ile bir kısım kelime yapımında bu ekler vazife görürler. Fakat bu dillerde umumiyetle kelime teşkilinde ve bilhassa gramer fonksiyonlarını karşılamak için kökün bünyesinde vuku bulan değişiklikler ve içten kırılmalar neticesinde ortaya çıkan değişik kelime şekillerinden bazen de ek dışında kalan bir takım unsurlardan istifade edilir. Eklemeli dillerde ise kök hep aynı kalır ve kökler daima eklerle genişletilip gövdeler haline getirildiği gibi bütün gramer fonksiyonları da yalnız ve yalnız eklerle ifade edilir. Onun için eklerin eklemeli dillerde çok önemli bir yeri vardır. Bu eklemeli bir dil olan Türkçe'de de böyle olup, Türk dilinin temel taşları dediğimiz kökler üzerine kurulan bütün çatısı baştan başa eklerden örülmüş bulunmaktadır. Türkçenin yapısını incelemek demek, aşağı yukarı onun çok zengin olan ekler sistemini incelemek demektir. Eklerin fiil köklerini kullanış sahasına çıkarması 144. Yukarıda ancak isim köklerinin tek başına kullanılabileceklerini, fiil köklerinin ise kelime halinde kullanılma sahasına çıkabilmek için ek almak zorunda olduklarını söylemiştik. Demek ki ekler yalnız kökleri genişletip gövde yapmak ve gramer fonksiyonlarını ifade etmek için değil, köklerin bir kısmının mücerret kök manası ile kullanılma sahasına çıkması için de varlıkları zaruri olan dil birlikleridir. Eklerin köklere kattığı mana 145. Ekler tek başına kullanılmaz ve bir mana ifade etmezler. Fakat köklerle birleşince daima mana ile ilgili bir vazife görürler. Bu vazife ya kökün manasını değiştirerek yeni bir mana ortaya çıkarmak veya kökün manasına istikamet ve şekil vermek suretiyle ortaya çıkar. Yani köklerle birleşince ekler adeta bir mana kazanır ve köklerin manasına daima bir şeyler katarlar. Köke herhangi bir mana nüansı vermeyen, sadece ses yapısı bakımından bir şekil değişikliği yapan ekler hemen hemen yok gibidir. Hiç değilse pek nadirdir. Bunların da mana ile ilgili fonksiyonlarını sonradan kaybetmiş olmaları pek muhtemeldir. Eklerin yazılması 146. Ekler tek başına kullanılmayan dil birlikleri olduğu için yazıda da kelimeler gibi müstakil hüviyetle değil, hususi bir işaretle gösterilirler. Bu işaret tıpkı fiil köklerinde olduğu gibi birleşme yerlerine konulan bir çizgiden ibarettir. Da, de, ta, te, acak, ecek gibi. Eklerin ekliklerini göstermek için daima böyle çizgili yazılması lazımdır. Bu kitapta biz de şimdiye kadar ekleri böyle gösterdiğimiz gibi bundan sonra da daima böyle işaretleyeceğiz. Eklerin yapısı 147. Bütün dil birliklerinin olduğu gibi eklerin yapısı da seslerden teşekkül eder. Bir ekin bünyesinde bir veya birden fazla ses bulunur. Tek sesten ibaret ekler köklere göre bir hayli fazladır. Sonra tek sesli köklerin sesi ancak tek başına hece olabilen bir ses, yani vokal olabiliyordu. Eklerde ise köklerle birleşmek suretiyle kullanılma bahis konusu olduğu için tek sesli bir ekin hece olması şart değildir. Bu bakımdan tek sesli eklerin sesi vokal olduğu gibi konsonant da olabilir. Tek konsonanttan ibaret ekler tek başına hece olmadıkları için kökün sesleriyle birleşerek hece teşkil ederler. Esasen tek sesli ekin sesi vokal de olsa kelimelerin ancak ilk heceleri vokalle başlayabileceği için hece bakımından yine kökün sesleriyle birleşmek zorundadır. Demek ki tek konsonanttan ibaret yani bir heceden küçük ekler de vardır. Birden fazla sesli ekler ise Türkçe'de bir veya iki heceli, nadir olarak da üç heceli olabilirler. Bir heceli ekler ise iki heceli eklerden çoktur. Birden fazla heceli eklerin aslında birden fazla ekten yapılmış olması veya tek heceli eklerin genişlemesiyle ortaya çıkmış bulunması çok muhtemeldir. Yani Türkçe'de ekler umumiyetle heceden küçük veya tek hecelidirler. Ayrı eklerde şekil aynılığı. 148. Şekil bakımından birbirinin aynı olan ekler çoktur. Bu birden fazla sesli eklerde çok az olup, vokallerin sayılı ve ek olarak kullanılan konsonantlarının da mahdut bulunması dolayısıyla bilhassa tek sesli ekler arasında görülür. Onun için birbirinden ayrı birkaç ekin ses bakımından aynı olabileceğini daima göz önünde bulundurmak ve aynı sesli ayrı ekleri birbirine karıştırmamak lazımdır. Eklerde çok şekillilik. 149. Ekler tabi olan morfemlerdir. Bu yüzden birçok eklerin birden fazla şekli mevcuttur. Bir ekin bir kök gibi yalnız bir şekli değil, birleşeceği köklerin ses durumlarına göre ses yapısı bakımından birden fazla şekli olabilir. Ses kaidelerinin ortaya çıkardığı bu şekillerin hiçbir zaman ayrı ayrı ekler olmayıp, bir ekin ayrı ayrı yerlerde aynı vazifeyi gören çeşitli şekilleri olduğunu unutmamak lazımdır. Tek konsonanttan büyük olan eklerin belirli sebepleri olan bir iki istisna, yor, ki, ken gibi dışında hepsi böyle birden fazla şekillidirler. Yalnız tek konsonanttan ibaret olan eklerde bir fazla şekillilik yoktur. Onlar sadece tek şekillidirler. Tek konsonanttan büyük yani bir vokalden ibaret bulunan veya birden fazla sesli olan eklerin çok şekilli olmalarına sebep Türkçenin vokal ve konsonant uyumlarıdır. Türkçe'de vokal uyumunun icabı olarak vokal bakımından geniş vokalli eklerin ikişer, dar vokalli eklerin dörder şekli bulunduğunu, konsonant uyumunun icabı olarak da konsonant bakımından sedalı sedasız karşılıkları olan konsonantlarla başlayan eklerin ikişer şekli bulunduğunu uyumlar bahsinde söylemiştik. Demek ki Türkçe'de çok şekilli bir ekin bünyesindeki vokale ve başındaki konsonanta göre 2, 4 veya 8 şekli bulunabilir. Yani Türkçe'de tek ve çok şekillilik bakımından eklerin durumu şöyledir. 1. Tek konsonanttan ibaret ekler tek şekillidirler. Boya, tire, ne, boyan. Gez, in. Gez, tire, i, tire, ne. Oku, tire, te, okut. Eri, tire, te, erit. Fiil gövdelerindeki ne ve t ekleri ile al, tire i, tire m, alım ve iç, tire i, tire im, içim, isim gövdelerindeki m eki gibi. 2. Tek sesi geniş vokal olan eklerin iki şekli vardır. Taş, tire a, taşa, ev, tire e, ev e, misallerindeki datif eki, a, e gibi. 3. Tek sesi dar vokal olan eklerin dört şekli vardır. Baş ı, el i, boy u, göz ü misallerindeki iyelik eki, ı, i, u, ü gibi. 4. Birden fazla sesli olup vokalle veya sedasız karşılığı olmayan sedalı konsonantla başlayan ve içindeki tek vokali olan geniş eklerin ikişer şekli vardır. Ol an, öl en kelimelerindeki an, en, yaz, ma, gez, me, misallerindeki ma, me, ekinde olduğu gibi. 5. Birden fazla sesli olup vokalle veya sedasız karşılığı olmayan sedalı konsonantla başlayan ve ilk vokali geniş olan eklerin ikişer şekli vardır. Say, alım, bil, elim. Kelimelerindeki alım, elim. Tut, malı, iç, meli. Kelimelerindeki malı, meli eki gibi. 6. Birden fazla sesli olup vokalle veya sedasız karşılığı olmayan sedalı konsonantla başlayan ve içindeki tek vokali dar olan eklerin dörder şekli vardır. Al, ıp, çek, ip, bul, up, düş, üp. Kelimelerindeki ıp, ip, up, üp. Varlık, birlik, otluk, gözlük. Kelimelerindeki lık, lik, luk, lük eki gibi. 7. Birden fazla sesli olup vokalle veya sedasız karşılığı olmayan sedalı konsonantla başlayan ve ilk vokali dar olan eklerin dörder şekli vardır. Aç, ınca, gir, ince, bul, unca, çök, ünce. Kelimelerindeki ınca, ince, unca, ünce eki gibi. 8. Birden fazla sesli olup sedalı sedasız karşılıklı konsonantlarla başlayan ve tek veya ilk vokali geniş olan eklerin dörder şekli vardır. Ay, da, el, de, ağaç, ta, gök, te. Kelimelerindeki da, de, ta, te eki gibi. 9. Birden fazla sesli olup sedalı sedasız karşılıklı konsonantlarla başlayan ve tek veya ilk vokali dar olan eklerin sekizer şekli vardır. Aldı, verdi, oldu, yüzdü, yaptı, çekti, tuttu, söktü. Kelimelerindeki dı, di, du, dü, tı, ti, tu, tü eki gibi. Yalnız sı, si, su, sü ve sız, siz, suz, süz gibi S ile başlayanların dört şekli vardır. Baba, sı, dede, si, dolu, su, görgü, sü, ağaç, sız, ev, siz, su, suz, ölüm, süz kelimelerinde olduğu gibi. Demek ki tek konsonanttan ibaret eklerin birer sedalı sedasız karşılıklı konsonantlarla başlamayan geniş vokalli eklerin ikişer, sedalı sedasız karşılıklı konsonantlarla başlamayan dar vokalli eklerin dörder, sedalı sedasız karşılıklı konsonantlarla başlayan geniş vokalli eklerin dörder, sedalı sedasız karşılıklı konsonantlarla başlayan dar vokalli eklerin sekizer şekli vardır. Bunu şu şekilde biraz daha kısaltabiliriz. Tek konsonanttan ibaret eklerin birer, geniş vokalli eklerin başında karşılıklı konsonantlar bulunmayanlarının ikişer, bulunanlarının dörder, dar vokalli eklerin başında karşılıklı konsonant bulunmayanlarının dörder, bulunanlarının sekizer şekli vardır. Burada hemen şunu ilave edelim ki, eklerdeki bu çok çeşitlilik Türkçenin her devrinde aynı olmamış, çeşitli devrelerde birbirinden farklı bir durumda bulunmuştur. Çünkü bu çok şekilliliği doğuran vokal ve konsonant uyumları Türkçenin çeşitli devrelerinde hep aynı olmamış ve eklerin ses uyumlarına uymaları çeşitli safhalar göstermiştir. Bu sebeple eklerdeki bu çok şekilliliğin bağlı oldukları ses uyumlarına göre bazıları Türkçede eskiden beri mevcut olmuş, bazıları ise sonradan ortaya çıkmıştır. Biz burada daha çok ses uyumlarının en fazla gelişmiş bulunduğu, bugünkü Türkçedeki şekilleri göz önüne alarak eklerdeki çok şekilliliği sınıflara ayırdık. İleride yeri geldikçe her ekin çeşitli devrelerde gösterdiği şekilleri tabii teker teker belirtecek ve böylece eklerdeki çok şekilliliğin geçirdiği safhaları da ayrı ayrı görmüş olacağız. Ekler ve o, ö vokalleri.